Ayrım 21.
Usulca genç kadına yaklaştı. Yeniden anlatmaya başladı. Bundan haince de zevk alırmışa benziyordu. Sonra birdenbire damdan düşercesine, eğer Lantier günün birinde gelip de çevresine dolanmaya başlarsa nasıl davranacağını sordu. Çünkü erkekler çok acayip yaratıklardır. Lantier de pekala ilk aşkına dönebilirdi. Gervais şöyle bir doğrulup dikildi. Son derece kesin, son derece vakur davrandı. Kendisi evli barklı kadındı. Lantier'i kapı dışarı ederdi, işte o kadar. Artık aralarında hiçbir ilişki olamazdı. Hatta bir el sıkma bile. Gerçekten de eğer günün birinde o adamın yüzüne bakarsa tamamıyla vicdansızlık etmiş olurdu. Biliyorum dedi. Etienne onun çocuğu. Aramızda bir bağ var ki koparamam bunu. Eğer çocuğunu görmek isterse Etienne'i gönderirim ona. Çünkü bir babanın oğlunu sevmesine engel olunamaz. Ama bana gelince, bakın Bayan Virgin, açıkça söyleyeyim ki onun bana parmağının ucuyla bile dokunmasına izin vermektense lime lime doğranmayı bin kez yeğlerim. Artık her şey bitti. Gervais bu son sözleri söylerken sanki yemin ediyormuş gibi eliyle havada bir istavroz çizdi. Sonra da bu konuşmaya bir son vermek isteğiyle birden sıçrayarak uyanır gibi oldu ve işçilere ''Hey buraya bakın sizler, çamaşırlar kendi kendine mi ütüleniyor sanıyorsunuz? Amma da tembel şeyler ha. Hadi bakalım davranın hele. Yallah iş başına.'' diye haykırdı. İşçiler dibinde birer yudum kahve kalan boş bardakları hala ellerinde, kolları etekliklerinin üzerinde gelişi güzel bırakılıvermiş, tembel bir uyuşukluk içinde bu uyarıya hiç kulak asmadılar, konuşmalarını sürdürdüler. Clemens, küçük Kelestin adında bir kadındı diyordu. Onu tanırdım, kedi tüyleriyle bozmuştu. Nereye baksa gözüne kedi tüyleri görünüyordu, dilini hep öyle oynatıyordu, çünkü ağzında kedi tüyleri dolu sanıyordu. Bayan Pitos atılıp söze karışıyor, benim bir tanıdığımda da solucan vardı diyordu. Ah bu hayvanlar bir de kaprisli oluyorlar ki, kadıncağız piliç yemediği günler karnında bir ağrıdır başlıyordu. Düşünün hele, kocasının günlük kazancı 7 franktı, hepsi de solucanı beslemek için harcanıyordu. Kapyuana Bayan Pitos'un sözünü keserek, ben onu hemen zıp diye iyi ederdim dedi. Aman canım, ızgarada pişmiş bir fare yutturmalı, solucanı hemen zehirler bu. Gervais yeniden mutlu bir tembelliğe kaymıştı. Üzerine tatlı bir gevşeklik gelmişti. Ama hemen silkinip ayağa kalktı. Aa, iyi doğrusu. İşte bir öğleden sonrasını tembellikle geçirmişlerdi. Olacak iş miydi bu? Ceplerinin paraya kavuşmasında bunun hiç yararı yoktu. Hepsinden önce kendisi işe koyuldu. Perdelerin başına geçti. Ne var ki perdeler kahve lekesi olmuştu. Ütüye başlamadan önce lekeyi ıslak bir bezle silmek zorunda kaldı. İşçi kadınlar hala sobanın başında miskin miskin geriniyorlar, söylene söylene ütü saplarını arıyorlardı. Clemens yerinden kımıldar kımıldamaz, ciğerleri ağzına gelecekmiş gibi şiddetli bir öksürük nöbetine yakalandı. Sonra elindeki erkek gömleğinin ütüsünü bitirdi, kolları ve yakayı toplu iğnelerle tutturdu. Bayan Pitos da yeniden etekliğin ütüsüne koyulmuştu. Virgin, hadi hoşça kalın dedi, yarım kilo gravyer peyniri almak için inmiştim. Pasyon soğuktan yolda dondum sanmıştır. Ne var ki kaldırımda henüz 3 adım atmıştı ki yeniden kapıyı açtı. Agustin'in sokağın öbür başında erkek çocuklarla birlikte buz üzerinde kaydığını haber verdi. Yezid kız gideli tam 2 saat olmuştu. Sepeti kolunda topuzu bir kar topundan saçılan karlarla kaplı, yüzü kıpkırmızı soluk soluğa koşarak geldi. Yediği azarı sinsi sinsi dinlerken her yanı kaplayan buz yüzünden yürümenin çok zor olduğunu söylüyordu. Haylaz arsız sokak çocuklarından biri alay olsun diye cebine buz parçaları doldurmuş olmalıydı. Çünkü aradan 15 dakika geçtikten sonra Agustin'in ceplerinden dükkanın içine şarıl şarıl akmaya başladı. Şimdi artık öğleden sonraları hep böyle geçiyordu. Dükkan mahallede çok üşüyen insanların sığındıkları bir barınak haline gelmişti. Bütün Gutedor sokağı oranın sımsıcak olduğunu biliyordu. Dükkanda sürekli olarak eteklerini diz kapaklarına kadar sıvamış, sobanın önünde ısınmakta olan geveze kadınlar bulunuyordu. Gervais bu tatlı sıcaklıkla gurur duyuyordu. Herkesi çağırıyordu. Lorileux'larla boşların dediği gibi adeta misafir kabul günü toplantıları yapıyordu. İşin aslı başkaydı. Gervais dışarıda soğuktan yoksulları içeri alacak kadar yumuşak ve iyi yürekli bir insandı. En çok da aynı evde tavan arasında oturan, açlık ve soğuktan neredeyse ölecek hale gelen 73 yaşındaki yaşlı eski bir badanacıyla ahbap olmuştu. Adamcağız 3 oğlunu Kırım Savaşı'nda yitirmişti. Eli fırça tutmaz olduğu 2 yıldan beri şunun bunun yardımıyla geçiniyordu. Gervais, Buru Baba'nın ısınmak için karda tepindiğini görür görmez onu da çağırır, sobanın yanında kendisine bir yer gösterirdi. Hatta çoğu zamanda bir parça peynir ekmek yemesi için adamı zorlardı. Buru Baba, bükülmüş beli, ak sakalı, pörsümüş bir elma gibi buruşuk yüzüyle saatlerce hiç konuşmadan oturur, kok kömürünün çıtırtılarını dinlerdi. Kim bilir, belki de merdivenlerin tepesinde çalışmayla geçen 50 yılını Paris'in dört bir yanında kapıları boyamakla, tavanları badana etmekle tükettiği yarım yüzyılını düşünürdü. Gervais kimi zaman, Buru Baba, ne düşünüyorsunuz bakalım diye sorardı. Yaşlı adam da şaşkın şaşkın bakarak hiçbir şey, her türlü şey yanıtını verirdi. İşçi kadınlar ona takılırlar, bir kıza sevdalandığını söylerlerdi. Ne var ki Buru Baba onların söylediklerini işitmez, sessizliğine, kaygılı ve düşünceli haline yeniden gömülürdü. O günden sonra Virgin, Gervais'e sık sık Lantier'den söz eder oldu. Varsayımlarda bulunarak onu zor durumda bırakmanın zevki için çamaşırcı kadının eski aşığıyla uğraştırmaktan hoşlanır gibi bir hali vardı. Bir günde Lantier'e rastladığını söyledi. Bunun üzerine genç kadın sesini çıkarmayınca başka bir şey eklemedi. Ancak ertesi gün Lantier'in kendisinden pek sevgi dolu bir dille uzun uzun söz ettiğini üstü kapalı bir biçimde anlattı. Gervais dükkanın kuytu bir köşesinde alçak sesle fısıldanarak yapılan bu konuşmalardan pek heyecanlanıyor, allak bullak oluyordu. Lantier'in adı geçtikçe sanki bu adam derisinin altına kendinden bir parça bırakmış gibi yüreğinin ta derinlerine her zaman bir ateş düştüğünü hissediyordu. Kendinden emin olduğunu sanıyordu. Namuslu bir kadın olarak yaşamak istiyordu. Çünkü namus mutluluğun yarısı demektir. Hem de bu olayda onun düşündüğü kapyo değildi. Çünkü kocasına karşı aklından bile en küçük bir suç işlememişti. O bakımdan tertemizdi, lekesizdi. Ne var ki Gervais, yüreği hasta ve kararsızlıkla dolu, sadece demirciyi düşünüyordu. Benliğinde Lantier'in anısının canlanması, kendisinin yavaş yavaş gene onun malı olmaya başlaması, Guje'ye karşı işlenmiş bir suç gibi geliyordu ona. O can dostuna karşı hiçbir zaman açığa vurmadıkları sevgilerine saygısızlıktı bu. Evlilik yaşantısının dışında sadece ona karşı sevgi beslemek istiyordu. Bu onun ruhunda çok yükseklerde dolaşan, Virgin'in dört gözle onun yüzünde ateşini görmek istediği bütün kötü isteklerin üstünde dolaşan bir şeydi. İlkbahar gelince Gervais'in sığınağı Guje oldu. Artık hiçbir şey düşünmeden bir iskemleye oturup kalsa aklı hemen ilk aşığına gidiyordu. Onun Adel'den ayrılıp çamaşırlarını eski sandıklarının dibine koyduktan sonra bu sandığı arabaya yüklediğini ve yanına gelmek üzere olduğunu kuruyordu. Sokağa çıktığı günler yolda giderken yersiz korkulara kapılıyordu. Arkasından Lantier'in ayak seslerini işitir gibi oluyor, dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. Korkudan tir tir titreyerek onun elleriyle belini kavradığını hisseder gibi oluyordu. Adamın kendisini gözetlediği kesindi. Günün birinde burun buruna geleceklerdi ve vaktiyle hiç kuşkusuz şakalaşmak için yaptığı gibi kulağından öpeceğini düşündükçe soğuk terler döküyordu. Gervais'i asıl korkutan şey ise buydu. Bu öpüş daha şimdiden onu sağır ediyor, kulaklarına uğultular dolduruyordu. Ve Gervais bu uğultular arasında hızlı hızlı çarpan yüreğinin gümbürtüsünden başka bir ses işitmiyordu. İşte bu korkulara kapılır kapılmaz demirhaneye sığınıyordu. Orada tınlayan çekiç vuruşlarıyla kötü düşlerini dağıtan Guje'nin koruyuculuğu altında yeniden dingin ve güler yüzlü haline kavuşuyordu. Ne mutlu bir mevsim geçirmişti. Çamaşırcı kadın özellikle Portes Blanches sokağındaki müşterisinin çamaşırlarına büyük bir özen gösteriyordu. Onun çamaşırlarını her zaman kendi götürüyordu. Çünkü her cuma bunu bahane edip Marsades sokağından geçiyor, demirhaneye uğruyordu. Sokağın köşesine kıvrılır kıvrılmaz, kurşuni renkli fabrika binalarıyla çevrili bu bomboş arsalar ortasında, sanki bir kır gezisine çıkmış gibi içinde bir hafiflik, bir neşe hissediyordu. Kömür tozundan kapkara kesilmiş sokak, damların tepesindeki duman sorguçları, bir korulukta top top koca yeşillikler arasına dalan yosunlu keçi yolu kadar hoşuna gidiyordu. Gervais fabrikaların yüksek bacalarıyla çizik çizik olmuş solgun ufku, pencerelerinin düzgün oyuklarıyla delinmiş, tebeşir rengi evleriyle gökyüzünü tıkayan Montmartre tepesini çok seviyordu. Sonra demirhaneye yaklaşırken adımlarını yavaşlatıyor, su birikintilerinin üzerinden atlıyor, yıkıntılarla dolu arsanın ıssız ve karmakarışık köşelerine dolaşmaktan zevk alıyordu. Tadip'te demirhanenin ocağı öğle vakti bile pırıl pırıl parlıyordu. Genç kadının yüreği çekiçlerin düzgün vuruşlarıyla aynı ahenkte çarpıyordu. İçeri girdiğinde yüzü kıpkırmızı oluyor, ensesindeki minicik sarı saç telleri tıpkı sevgilisiyle buluşan kadınlar gibi ürperiyordu. Guje daha uzaklardan işitilmesi için iri kollarıyla örse daha hızlı vurarak göğsü bağrı çıplak onu bekliyordu. Genç kadının geldiğini hissediyor, sarı sakalının içinde sessiz ve candan bir gülüşle onu karşılıyordu. Ne var ki genç kadın Guje'nin işini bırakmasını istemiyor, yeniden çekicini eline alması için ona rica ediyordu. Çünkü kasların yamrı yumru ettiği pazulu iri kollarıyla çekicini her havaya kaldırışında Gervais onu daha çok seviyordu. Genç kadın gidip körüye asılan Etienne'in yanağına hafif bir şaplak atarak okşuyor, çivileri seyrederek orada öylece bir saat kalıyordu. Aralarında 10 sözcük bile konuşmuyorlardı. Üst üste kilit vurulmuş bir odaya kapansalar, sevgilerini bundan daha iyi anlatamazlardı. Bari yanığın bıyık altından alaycı gülüşleri onları hiç rahatsız etmiyordu. Çünkü bunları artık duymuyorlardı bile. Bir çeyrek saat sonra Gervais'in soluğu kesilir gibi olmaya başlıyordu. Sıcak, keskin koku, yükselen dumanlar başını döndürüyordu. Beri yanda da boğuk çekiş vuruşları onu tepeden tırnağa sarsıyordu. İşte o zaman artık başka hiçbir isteği kalmıyordu ve bundan zevk duyuyordu. Guje onu kollarının arasına alıp da göğsünde sıksa, duyacağı heyecan bundan daha fazla olamazdı. Gervais, genç adamın çekicini, rüzgarını yanağında hissetmek amacıyla vuruşuna katkıda bulunmuş olmak için ona yaklaştırıyordu. Kıvılcımlar ellerinin yumuşak derisini iğneledikçe Gervais ellerini çekmiyordu. Tam tersine cildini kaplayan bu ateş yağmurundan derin bir zevk duyuyordu. Genç adama gelince, Gervais'in orada tattığı mutluluğu elbette ki sezinliyordu. Ona var gücüyle ve bütün becerisiyle, bütün ustalığıyla kur yapabilmek amacıyla zor işleri hep cuma gününe bırakıyordu. Artık gözü hiçbir şey görmüyordu. Soluk soluğa ona verdiği zevkle kendi de heyecandan titreyerek, örsleri adeta ikiye biçecek gibi kıyasıya çalışıyordu. Bütün bir ilkbahar süresince onların aşkı demirhaneyi böylece bir kasırga uğultusuyla doldurdu. Bir dev çalışması içinde maden kömürünün saçtığı alevlerle isten kapkara kesilmiş iskeleti çatırdayan hangarın sarsıntısı ortasında tertemiz, lekesiz bir sevgiydi bu. Ezilen, kırmızı bal mumu gibi yoğrulan bütün bu demirde sevgilerinin haşin damgaları saklıydı. Cuma günleri çamaşırcı kadın Gutedor'dan ayrıldıktan sonra doyurulmuş, yorulmuş, ruh ve bedeni sakinleşmiş bir halde Pasinier sokağını ağır ağır tırmanıyordu. Yavaş yavaş Lantier'den korkusu azalan Gervais yeniden aklını başına toplayıp huzura kavuştu. O sıralarda Capio'nun ahlakı bozulmaya başlamamış olsaydı Gervais gene çok mutlu bir yaşam sürecekti. Bir gün gene böyle bir demirhane dönüşü, Colombe babanın meyhanesinde kocasının çizmeli, bağrı yanık ve Bibila Grilade ile birlikte zehir zemberek, keskin, sert içkilerden içtiğini görür gibi oldu. Onları gözetliyormuş gibi olmamak için çabucak yürüyüp geçti. Ama dönüp baktığında gerçekten de Capio'nun artık alışkın bir el devinimiyle ardıç rakısı kadehini kafasına diktiğini gördü. Demek ki yalan söylüyordu. Demek ki şimdi sıra artık sert içkilere gelmişti. Gervais eve üzgün, kolu kanadı kırılmış bir halde döndü. Sert içkiden duyduğu korku yeniden yüreğini doldurmuştu. Şarabı hadi neyse hoş görüyordu. Çünkü şarap işçiyi beslerdi. Sert alkollü içkiler tam tersine berbat şeylerdi. Bu zehirleri içen işçi yediği ekmeğin tadını bile unutuyordu. Ah ah, bu hükümet bu sert içkilerin yapımını yasaklamalıydı. Gervais dükkana döndüğü zaman evi allak bullak bir halde buldu. İşçileri tezgahın başından ayrılmışlar, avluya çıkmışlardı. Başları yukarıda havaya bakıyorlardı. Neler olup bittiğini Clemence sordu. Ütücü kız, Bijart baba karısına dayak atıyor diye yanıt verdi. fitil gibi sarhoş, kapının önüne yatmış, kadının çamaşırhaneden dönmesini bekliyordu. Yumruklaya yumruklaya merdivenlerden yukarı çıkardı. Şimdi de kendi odalarında kadını dövüyor. İşte bakın, bağırışmaları siz de işitiyorsunuz ya. Gervais çabucak yukarı çıktı. Aynı zamanda kendi de çamaşır ustası olan, arı gibi çalışkan bayan Bijard'ı pek severdi. Yukarıdaki kavgaya bir son verebileceğini umuyordu. Yukarıda 6. katta odanın kapısı açık kalmıştı. Birkaç kiracı sahanlıkta öbeklenmiş, haykırıyorlardı. Bayan boşta kapının önünde, "Artık yeter, kesin diyorum size," diye bağırdı. "Yoksa gidip polis çağıracaklar, bakın haberiniz olsun." Hiç kimse odaya girmeye cesaret edemiyordu. Çünkü Bijard'ı iyi tanırlardı. Sarhoş olunca hayvan gibi kabalaşırdı. Hem zaten hiç ayık gezdiği de yoktu ya. Çalıştığı o ender günlerde de çilingir tezgahının yanına bir şişe şarap koyar, her yarım saatte bir şişeyi kafasına dikip içerdi. Başka türlü kendine gelemiyordu. Hani derler ya, ağzına bir kibrit yaklaştırsanız meşale gibi tutuşurdu. Gervais eli ayağı tir tir titreyerek, "Aman canım, kadını göz göre göre boğazlatamayız ya," dedi ve içeri daldı. Eğri tavanlı oda tertemizdi ama çıplak ve soğuktu. Adam yatak çarşaflarını bile satıp içkiye verdiği için ev tam takır bırakılmıştı. Kavga dövüş sırasında boğuşurken masa pencerenin önüne yuvarlanmıştı. Yuvarlanan iki iskemle ayakları havada yere devrilmişti. Ortada döşeme taşlarının üzerinde Bayan Bijard'ın hala çamaşırhane sularıyla sırılsıklam olan etekleri bacaklarına yapışmış, yolunmuş saçları taraz taraz, yüzü gözü kanlar içinde Bijard'ın indirdiği her tekmeyi yedikçe uzun uzun oflar çekerek soluk soluğa inliyordu. Adam önce iki yumruğuyla vurarak onu yere sermişti. Şimdi de habire tekmeleyip çiğniyordu. Bir yandan da boğuk bir sesle, "Ah kaltak, al sana," diye homurdanıyordu. Bu sözcüğü her söyleyişinde bir tekme savuruyordu. Bunu yineledikçe daha bir azıtıyor, çıldırıyor, sesi boğulurcasına gırtlağından çıktıkça daha hızlı vuruyordu. Sonra sesi büsbütün kısıldı. Yırtık pırtık işçi gömleğinin ve ceketinin içinde kas katı kesilerek, kirli sakallı yüzü mosmor, dazlak alnı geniş kırmızı lekelerle kaplı, boğuk sesler çıkararak kadını delice dövmeyi sürdürdü. Sahanlığa biriken komşular Bijard'ın karısını sabahleyin istediği 20 meteliği vermediği için dövdüğünü söylüyorlardı. Merdivenin alt başından boşun sesi işitildi. Karısını çağırıyor, "Aşağı in, bırak birbirlerini öldürsünler, nemize gerek bizim," diye bağırıyordu. "İki uğursuz eksik olur." Bu arada Buru Baba da Gervais'in peşi sıra odaya girmişti. İkisi birlik olup çilingiri yatıştırmaya, onu yavaş yavaş kapıya doğru getirmeye çalışıyorlardı. Ne var ki çilingir hiçbir şey söylemeden ağzı köpürerek geri döndü. Soluk gözlerinde alkolün alevi parlıyor, orada bir cinayet ateşi tutuşuyordu. Gervais'in bileği incindi, yaşlı işçi masanın üzerine düştü. Yerde Bijard ağzı alabildiğine açık, gözleri kapalı, daha kuvvetli soluyordu. Bijard şimdi artık savurduğu tekmeleri ona isabet ettiremiyordu. Tekmeler boşa gidince öfkeleniyor, yeniden tekme savuruyor, inatla direniyordu. Gözü kararmış, kudurmuş gibi vuruyor, boşa indirdiği tekmeler kendine rastlıyordu. Ve bütün bu boğuşma sırasında Gervais, o zamanlar 4 yaşında bir kız olan Lali'nin odanın bir köşesinde babasının anasını yere serişini izlediğini görüyordu. Çocuk daha bir gün önce memeden kesilen kız kardeşi Henriette'i sanki korumak istermiş gibi sımsıkı kolların arasında tutuyordu. Başında alacalı bir başlık, benzi sapsarı, büyük bir ciddiyetle ayakta duruyordu. Derin düşüncelerle dolu, durağan bakışlı kapkara gözlerinde tek damla yaş yoktu. Bijard ayağı bir iskemleye takılıp da boylu boyunca yere uzanınca onu düştüğü yerde bıraktılar. Sonra sızıp horul horul uyudu. Buru Baba Gervais'e yardım etti. Birlikte Bayan Bijard'ı yerden kaldırdılar. Şimdi kadıncağız hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Lali de yaklaşmış, bu gibi olaylara çoktan alışmış, daha şimdiden yazgıya boyun eğmiş tavrıyla anasının ağlamasını üzüntüyle seyrediyordu. Çamaşırcı kadın yatışıp sessizliğe kavuşan evin içinde aşağı inerken hep o 4 yaşındaki çocuğun olgun bir kadınınki gibi ağırbaşlı ve yürekli bakışı hiç gözünün önünden gitmiyordu. Clemens, Gervais'i görür görmez "Bay Capio karşı kaldırımda," diye seslendi. Adam akıllı kafayı çekmişe benziyor. Tam o sırada Capio karşıdan karşıya geçiyordu. Kapıyı tutturamadı, az kalsın omzuyla çarpıp bir camı kıracaktı. İçkiden yüzü bembeyazdı, dişlerini sıkmış, burnunu büzmüştü. Gervais onun derisini sarartıp solduran zehirli kanda, Kolombe babanın meyhanesindeki o zehir zemberek zıkkımın bulunduğunu sezdi. Kapyon'un şarap içip çakır keyif olduğu günlerde yaptığı gibi şaka ederek onu yatağına yatırmak istedi. Ama Kapyo ağzını açmadan onu itip kakaladı ve önünden geçip yatağına kendi başına gittiği sırada geçerken karısına yumruğunu kaldırdı. Yukarıda karısını döve döve yorulup sızarak horlamaya başlayan öbürüne o Ayyaş'a benziyordu. İşte o zaman Gervais dondu kaldı. Yüreği burkularak hiçbir zaman mutlu olamayacağını düşünerek kocasını, Guje'yi ve Lantier'i bir bir aklından geçirdi. Gervais'in doğum günü 19 Haziran'a rastlıyordu. Böyle kutlama günlerinde Kapyoların evinde harcamalardan hiç kaçınılmazdı. Güzel bir şölen düzenlenip konuklara bol bol ikramda bulunulurdu. Karınlar bir hafta idare edecek kadar top gibi şişirilir, elde avuçta kalan bütün para bu ziyafetlere harcanırdı. Bir köşede 4 metelik birikmiş para varsa o da yenirdi. Oburluklarını doyurmak için sık sık takvim yaprakları karıştırılır, aziz isimleri olan kutsal günler araştırılırdı. Virgin, Gervais'in lezzetli yemekler atıştırmasını pek yerinde buluyordu. İnsanın elindekini avcundakini içkiye yatıran bir kocası olursa, evdeki bütün paranın içkiye harcanmasına fırsat vermeyip, önce gırtlağını doyurması pek yerinde bir davranıştı. Madem ki para nasıl olsa uçup gidiyordu, meyhaneciye kazandırmaktansa kasaba kazandırmak daha iyiydi. Ve Gervais daha bir oburlaşıyor, bu mazerete kendini kaptırıp iyice boğazını besliyordu. Adam sen de bir köşeye tek metelik bile koyamıyorlarsa hep Kapyon'un yüzündendi. Gervais daha da şişmanlamıştı. Yağdan şişen bacağı gitgide kasılır gibi olduğu için şimdi daha fazla topallıyordu. O yıl daha bir ay önceden doğum gününün sözü edilmeye başlamıştı. Herkes yeni bir yemek arayıp bulmaya çalışıyordu. Bunların sözü edilirken ağızlarının suyu akıyordu. Bütün dükkan bir eğlence nöbetine yakalanmıştı. Ölesiye gülüp eğlenmeliydiler. Her zamankine benzemeyen, unutulmayacak bir ziyafet yapmalıydılar. Aman canım, insan her gün gönlünce eğlenemiyordu ki. Çamaşırcı kadının en büyük düşüncesi kimleri çağıracağı konusuydu. Sofrada tam 12 kişi istiyordu. Ne bir fazla ne bir eksik. Kendisi, kocası, Kapyuana, Bayan Lerat, daha şimdiden aileden 4 kişi ediyordu. Gujelerle pasiyonları da çağıracaktı. Başlangıçta işçilerini Bayan Pitos ile Clemence'i çağırmamayı tasarlamıştı. Onlarla pek içli dışlı olmak istemiyordu. Ne var ki işçilerin yanında hep eğlenceden söz edildiği için, onların çağrılmadıkları için surat astıklarını görmüş, sonunda ikisinin de gelmelerini söylemişti. Böylece 4-4 daha 8, 2 daha 10 kişi ediyordu. Bunun üzerine kesinlikle o 12 kişiyi tamamlamak istediği için bir süreden beri çevresinde 4 dönen Lorileux'lerle barıştı. Daha doğrusu Lorileux'lerin yemeğe inmeleri ve kadeh elde barışılması kararlaştırıldı.